Değerli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli eğitimci arkadaşlarım, bizleri radyosun başında dinleyen sürücü kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, hepinizi Rabbimin selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun efendim. Geçtiğimiz hafta Eğitim Dünyası programında 18 Mart Çanakkale Zaferini Anma programı münasebetiyle, şehitleri anma programı münasebetiyle Çanakkale Geçilemez Destanı'nın arka planını anlatmıştık. O tarihi hikayeleri paylaşmıştık. Duygulandık ve okullarımızdaki, eğitim kurumlarımızdaki faaliyetlerden bahsettik. Ve Çanakkale'nin unutulmaması gerektiğini ifade ettik buradan. Çanakkale ruhunun bütün coğrafyaya taşınabilmesi için üstün bir gayret, çaba göstermemiz gerektiğini anlattık. Özellikle iman ve fedakarlık bakımından eğitim kurumlarında iman ve fedakarlık derslerinin değerlerinin bu anlamda verilmesi gerektiğini ifade etmiştik kıymetli dostlar. Tabii İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u andık. 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulü olması münasebetiyle de o programda Mehmet Akif Ersoy'dan kısaca bahsetmiştik. Allah bütün bu büyüklerimize, şehitlerimize rahmet etsin. Gazilerimize, sağ olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bu millete bir daha Çanakkale gibi büyük mücadeleleri göstermesin diyoruz. Lakin geldiğimiz noktada da Çanakkale'ye dayanan, o Çanakkale'ye gelen devletlerin bugün üzerinden 102 yıl geçmiş olmasına rağmen hala emellerini bu coğrafyada devam ettirdiklerini görmekteyiz. Belki tanklarıyla, toplarıyla, tüfekleriyle, modern silahlarıyla bu coğrafyaya gelmediler ama lakin içimizde koydukları hainleriyle veya uzantılarıyla bu coğrafyanın üzerinde söz sahibi olmaya devam etmek isteyen bu devletler Türkiye'nin önüne her zaman engel koymaya çalışmaktadır. Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini zedeleyecek çalışmalar yapma gayret içerisinde olmaktadırlar. Bizler de millet olarak bu çalışmanın karşısında dik duruşumuzu gösterebilmeliyiz. Kalbi birlik ve ruhi ahengimizi devam ettirecek çalışmalar yapabilmeliyiz. Kardeşlik ruhumuzu güçlendirmeliyiz. Bunun için doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bir ve beraber olabilmenin çabası içerisinde bu devleti, bu milleti geleceğe en güzel bir şekilde taşımalıyız. Bunun için çalışmaya ihtiyacımız var. Bunun için eğitim kurumlarımızda yeniden dirilişe ihtiyacımız var. Okul müdürüyle, müdür yardımcısıyla, öğretmenleriyle hep beraber topyekün sınıflarımızdaki öğrencilerimize bu ruhu anlatmalıyız. Bu güzellikleri aktarmalıyız efendim kıymetli dostlar. Evet, yine geçtiğimiz haftalarda paylaştığımız bir konu vardı. Kurum kültürünün oluşmasında, bir eğitim kültürünün, bir okul kültürünün, bir kurum kültürünün oluşmasında hikayelerin gücünden bahsetmiştik. Bu anlamda bir takım bilgileri paylaştık. Bir yönetim modeli Mimar Sinan kitabı üzerinden, İbrahim Zeyd Gerçin kitabı üzerinden giderek, yola giderek bir okulun kültürünün oluşmasında okuldaki yaşanmış olayların, başarıların, değerlerin nasıl kültür haline gelebileceğini anlatmıştık. Özellikle sonucu zihinde canlandırmak hadisesi üzerinde, yani varmak istediğimiz noktayı zihinde canlandırmak, buna şimdi vizyon diyorlar. Hayali görmek, resmetmek, buna vizyon, fotoğraf, gelecekte var olmak istediğimiz yer. O fotoğrafı koymak o kurumun vizyonudur. Onu canlandırmak gerekiyor. Buradan Kanuni Sultan Süleyman ile Süleymaniye Külliyesi'nin yapımı esnasında Mimar Sinan arasındaki hikayeyi anlatarak zihinde canlandırmanın ne olduğunu anlatmaya çalışmış idik. Zihinde canlandırma metodu günümüzde aynı zamanda bir NLP tekniğidir. Bunu ifade etmiştik. Bir kurum kültürü oluşurken de rakipleri analiz etmek önemli bir unsurdur. Bu rakipler de bizim gitmek istediğimiz yoldaki belirleyicilerimizdir, tabelalarımızdır, yön vericilerimizdir, gelişimi sağlayacak unsurlardır. Bir proje geliştirdiğimizde, bir proje iddia ediyorsak, o projenin kendi modelimiz olabilmesi için rakipleri analiz ettikten sonra kendi kaynaklarımıza dayanacak şekliyle o projeyi yürütmemizin asıl olduğunu, esas olduğunu ifade etmiştik. Bugün kıymetli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili Erkam Radyo dinleyicilerimiz, kurum kültürünün oluşumunda, özellikle okul kültürünün oluşumunda algı yönetimi ve halkla ilişkiler, algı yanılması ve karar verme ve problem çözme, performans ve ücret politikası ile ilgili konularda paylaşımda bulunuyor olacağım. Tabii algı yönetimi çok önemli. Özellikle günümüzde algı yönetiminin siyaseti ne kadar yönlendirdiğini, ülkenin insanları ne kadar yönlendirdiğini biliyoruz. Algı operasyonu da deniliyor buna. Dolayısıyla algı yönetimi ve halkla ilişkiler kurumlar için de geçerlidir. Bir okul için de geçerlidir. Yine Süleymaniye Külliyesi üzerinden gidecek olursak, geçen haftaki vermiş olduğumuz hikayeden devam edecek olursak, hatırlayın Mimar Sinan Süleyman Camisi'ni yaptı, tamamladı, bitirdi ve Süleymaniye'nin bitimine yakın Sinan'ın yanına bir çocuk yanaşıyor ve diyor ki sen mi yaptın der Sinan'a. Sinan da evet deyince çocuk ama bunun minaresi eğri der. Sinan minareye bir halat bağlanması emrini verir ve etrafındaki ustaları da çağırarak halatı hep beraber çekelim bakalım der. Ustalar hiç halat çekmeyle minare düzelir mi? Hem minare eğri değil ki derler, itiraz ederler. Sinan muzip bir şekilde göz kırparak ustalara öfkelenmiş gibi yapar ve çocuktan daha mı iyi bileceksiniz? Minare eğriymiş, düzeltmek boynumuzun borcudur der. Ustalar olup bitene anlam veremezler ama Sinan'ın bir bildiği vardır elbet diyerek asılırlar halata. Sinan çocuğa dönerek tekrar sorar. Şimdi oldu mu evlat? Çocuk minareye bir bakar. Hah, tamam oldu şimdi. Şimdi düzeldi der. Ve arkadaşlarıyla oyununa geri döner. Ustalar ve oradaki devlet erkanı sorar Sinan'a. Ne ettiniz siz? Hiç çekme halatla minare düzelir mi? Minare zaten eğik değildi ki. Sinan cevap verir. Bu çocuk bir yanılsamayla minareyi eğik görmüş. Eğik gibi görmüş. Eğer bir çocuk gibi düşünmeyi beceremeyip çocuk aklına göre minareyi halatla düzeltmeye çalışmak yerine minarenin eğik olmadığını lafla ikna etmeye çalışsaydık ve bunu başaramasaydık bu caminin adı sonsuza kadar eğik minareli cami olarak kalabilirdi. Ama şimdi içim rahat der. Bu hikaye çocuk davranışlarına yönelik örnek bir olay olmanın ötesinde Mimar Sinan'ın kişiliğinde hoşgörüyle birlikte giden bir yumuşaklık ve genişlik olduğunu göstermektedir. Sinan hem karşısındakini ciddiye alıp saygı gösteriyor hem de karşısındaki insanın anlayışına uygun bir ikna metodunu kullanıyor. İşte çocuklarımızı da her zaman böyle ikna etmek gerekiyor. İnsanlarımızı ikna etmek gerekiyor. Bu ikna metodunu kullanmak ayrı bir sanat. İşte bu algı yönetimi. Sinan'ın bu öyküsü proje çalışmalarında önemli bir gerçeğe dikkat çekiyor. Algı yönetimi halkla ilişkiler. Projeden yararlanacak veya etkilenecek olan kurum içindeki ve dışındaki kişiler projeyi doğru algılıyorlar mı? Projeyi doğru tanıtıyorlar mı? Projeyi sahipleniyorlar mı? Bir projenin okuldaki bir projenin başarısı veya bir kurumdaki bir projenin başarısı istenilen nitelik ve zamanda bitirilmesi kadar onun veli veya kurum için müşteri ve kullanıcılar tarafından sahiplenilmesine de bağlıdır. Çünkü müşterisi olmayan mal zayidir. Kabullenilmeyen yeni aynı zamanda başlamadan bitmiş demektir kıymetli dostlar. İşte Sinan'a atfedilen bu hikaye algı yönetimine ilişkin bazı temel ilkeleri de bize sunmaktadır. Bu hikayeden yola çıkarak proje ile kişilerin algılamaları arasında uyumun oluşması projenin başarısı için zorunludur. Kurumun vizyonu, misyonu ile kurumun çalışanları arasında uyumun oluşması yine kurumun başarısı için zorunludur. 2. projeye ilişkin her yorum ciddiye alınmalı, mutlaka değerlendirilmelidir. Geri bildirimlerde kişilere tatmin edici cevaplar muhakkak verilmelidir. Çünkü tatmin olmamış ve küstürülmüş birçok insan dışlanmışlık duygusu hissederek yaşadığı olayı çok daha fazla kişiye taşır. Bu yolla öfkesini ve kırgınlığını yatıştırmaya çalışır. Projenin etkileneceği tüm hedef kitleler doğru tespit edilmeli ve hepsine yönelik bir tanıtım çalışması yapılmalıdır. Tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarında kişilerin kültürel farklılıkları ve zihinsel algı düzeyleri dikkate alınarak anlayacağı bir iletişim dili kullanılmalıdır. Tabii projenin etkileneceği tüm hedefler, kitleler doğru tespit edilmeli ve hepsine yönelik bir tanıtım çalışması yapılmalıdır. Örnek, şu anda Milli Eğitim Bakanlığımız bir müfredat değişikliğine gidiyor. Taslak programı yayınladı. Bütün taraflara, sivil toplum kuruluşlarına, velilere, öğrencilere, öğretmenlere ulaşmaya çalışıyor. Onlardan geri bildirim alıyor. İlaveten bu taslak programın bütün öğretmenler tarafından, yöneticiler tarafından, aileler tarafından doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için çok iyi bir tanıtım çalışması yapmalıdır. Hedef kitle kim? Öğretmenler. Hedef kitle öğretmenler olduğuna göre öğretmenlere dönük tanıtım çalışması muhakkak yapmalı. Tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarında kişilerin kültürel farklılıkları ve zihinsel algı düzeyleri dikkate alınarak anlayacağımız ve anlaşılacak bir iletişim dili bu tanıtım faaliyetinde muhakkak kullanılmalıdır. Dolayısıyla projeyi yapmış olmak veya bir programı değiştirmek, bir yeni bir çalışma başlatmış olmak, sizin ekip tarafından doğru bir şekilde tasarlanmış olması yeterli değil. O projeye taraf olan, o projeyi uygulayacak olan, o programı sınıflara taşıyacak olan öğretmenlerin de o konuda çok iyi yetiştirilmesi, ikna edilmesi gerekmektedir. Bunun için tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları oldukça önemli. Evet kıymetli dostlar, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, kurum kültürünün oluşmasında diğer bir madde algı yanılması ve karar verme süreçleri de kurum kültürü açısından oldukça önemlidir. Yine hikayemize dönecek olursak, Mimar Sinan ve Süleymaniye Camisi üzerinden biz bu anlatımı gerçekleştiriyoruz biliyorsunuz. Sinan, caminin içindeki ses düzenini tecrübe etmek için garip bir yöntem kullanır. Miraba, yani imamın Kur'an okuyacağı ve namaz kıldıracağı yere bir nargile koyar. Nargileyi fokurdatır. Çıkan sesin caminin içinde eşit oranda yankılanıp yankılanmadığına bakar. Sinan'ı elinde marpuç, mihraba kurulmuş nargile fokurdatırken gören bir kimse Kanuni Sultan Süleyman'ın huzurunda soluğu alır. Hünkârım, bina ettirmek için akçeler döktüğünüz caminin mimarı Sinan, mihraba kurulmuş nargile fokurdatır. Kanuni Sinan'ı tanır elbet. Böyle bir şey ihtimal vermez. Fakat meraklanır. Hele bir gidip bakalım bu işin aslı neymiş der. İnşaat alanına gelen sultan köşe bucağı iyice bir gezer. Sual buyurur, oradan buradan bilgi alır. Caminin içine girdiğinde tam mihrapta duran bir nargile görür. Sinan'a dönüp, Sinan, burada nargile mi içiyorsun diye sorar. Sinan, hafif bir tebessüm eder. Haşa hünkârım, Allah'ın evinde nargile içecek kadar dinden uzak değiliz der. Ardından da nargilenin hangi maksatla orada bulunduğunu sultana güzelce izah eder. Bakınız sultanım, nargilenin içinde tütün dahi yoktur diyerek sözlerini tamamlar. Sultan Süleyman Sinan'ın sırtını sıvazlayıp gönül huzuru ile camiden ayrılır. Bu hikayeden çıkartacağımız ders de şudur. Bir lider veya yönetici kendisine gelen bilgiyi kaynağından değerlendirmeden kesinlikle karar vermemelidir. İnsanlar gördüklerini kendi zihinle bilgi kapasitelerine göre değerlendirir. Anlamak için soru sormazlarsa kendi zanlarının esiri olurlar. Birçok insan için nargile bir keyif aracıyken irfani bilginin elinde akustik bir ölçüm aletine dönüştüğünü bu hikayeden görüyoruz. Çünkü gerçeklik kişilerin algılama, duygu ve ihtiyaç düzeylerine göre değişir kıymetli dostlar. Ve kişilerin duygu ve ihtiyaç düzeylerine göre algılama yeniden biçimlenir. Olayın özüne inmeden, ilgili tarafları dinlemeden, sadece şekil ve davranışlara bakılarak verilen kararlar, yanlış yargıların oluşmasına yol açarak insan ilişkilerine ciddi sorunlar doğurabilir. Bu nedenle soru sormak bizi kendi görüşlerimizin köleliğinden kurtararak gerçeğe ulaştırır. Bizi özgür kılar. Yine Süleymaniye Külliyesi'ne yola çıkarak bir problem çözme, performans ve ücret politikası ile ilgili Mimar Sinan'ın çırak ustalara verdiği ücretle yola çıkarak bir ücret politikası, kurumun bir ücret politikası, performans değerlendirmesi ve nasıl olmadır bununla ilgili de paylaşımda bulunmak isterim kıymetli dostlar. Süleymaniye Külliyesi'nin inşasında çalışan bazı taş ustalarının arasında Mimar Sinan'ın içlerinden bir kısmına 3 akçe daha fazla ücret verdiğine dair bir söylenti sayılır. Gerçekten de Sinan, ustalardan bazılarına ötekilerden daha fazla ücret veriyordur. Aralarından bir temsilci seçen az ücret alan ustalar, temsilciyi ücret hususunda adaletli olması hususunda görüşmek üzere Sinan'a gönderirler. Fakat Sinan onun biz de isteriz demesine kulak asmaz. Bunun üzerine onlar Sultan Süleyman'a ulaşıp Sinan'ın yaptığı adaletsizliği şikayet ederler. Sultan Süleyman Sinan'ı huzuruna çağırtıp hangi sebeple falancalara 3 akçe fazla ücret verirken falancalara vermezsin diye sorar. Sinan bu işin hikmetinin söz ile anlatılamayacağını, beraberce inşaata gitmeleri gerektiğini söyler. Sinan önce 3 akçe fazla verdiği taş ustaların yanına gidip sultanın huzurunda onların bir dakikada kaç çekiç salladıklarını sayar ve sonra da bunun saatte kaç çekiç vuruşa denk geldiğini hesap eder. Daha sonra da bunun gün içinde kaç taşın yontulmasına yettiğini dair hesabı yapar. Oradan ayrılıp 3 akçe az ücret alan taş ustaların yanına giderler. Aynı hesap onlar için de yapılır. Sonunda az ücret alan ustalar ile çok ücret alan ustaların yaptıkları iş arasında 3 akçelik bir fark ortaya çıkar. İşin hikmetini gözleriyle gören Sultan Süleyman neticeden memnundur. Sinan sultana dönerek şöyle der: "Devlet dühakanım, hak sahibine hakkını eksiksiz verin emreden Rab Teala'nın huzuruna yüz akıyla çıkmaklığımız için böyle yaptım." Evet, bir sorunu çözmenin en temel yöntemlerinden biri sorunu doğal ortam içinde gözlemleyerek analiz etmektir. Bu yöntemle kişi diğer kişilerin görüş farklılıklarını etkilenmeyerek, bir işin birbiriyle bağlantılı süreçlerini değerlendirerek sorunun nedenlerine inebilecektir. Bu nedenle sahada oluşan problemler sahada çözülür, masa başında değil. Bu çok önemli. Bir proje çalışmasında ücret adaleti ancak yapılan artı değerin somut olarak ölçülebilmesi durumunda gerçekleşebilir. Bunun sağlanabilmesi için yapılacak şey işlerin ve süreçlerin tamamlanması ve hedeflere göre planlanmasıyla mümkündür. İş ve görev tanımlarının yapılmadığı, iş süreçlerine ulaşılmak istenilen hedeflere yönlendirilmediği kurumlarda performansa ilişkin somut göstergeler mevcut olamaz. Bu durumda aynı işe farklı kişilerde farklı ücretlendirmenin yapılması, bazı kişilerde ayrımcılık algılanmasının oluşmasına neden olabilir. Kurum yönetimine duyulan güven ve yöneticilerin adil olacağına duyulan ön kabul, kurumsal motivasyon ve kuruma duyulan bağlılık açısından oldukça önemlidir. Ayrımcılık düşüncesinin kurum içi dedikoduyla yayılması sadece kurum kültürünü zayıflatmaz, iş verimini ve kalitesini de olumsuz yönde etkiler. Tabii kurumlarda yenilik de, inovasyon da günümüzün tabiriyle oldukça önemli ve bazen bakış açısını değiştirmek de gerekir. Yine Mimar Sinan'ın yanında çalışan bir mimar adayı bir gün Sinan'a, "Ben artık senin yanında çalışmak istemiyorum. Seni geçtiğime inanıyorum," der. Bunun üzerine Sinan, hepimizin bildiği bir hikaye bu. Bunun üzerine Sinan 2 tane yumurta alıp mimar adayına verir. ne zaman ki bu iki yumurtayı üst üste durdurdun, o zaman beni geçtin der. Mimar adayı uzun süreler iki yumurtayı üst üste durdurmak için çabalar. Sonunda vazgeçip tekrar Sinan'ın yanına gelir. Ben bunu beceremedim, bunun imkanı yok. Sen yap da göreyim der. Bunun üzerine Mimar Sinan parmağındaki yüzüğü çıkartıp bir yumurtanın üstüne koyar. Diğer yumurtayı da yüzüğün üstüne işte böyle durur der. Çoğu zaman imkansız düşüncesi insanların algı çerçevelerini değiştirememelerinin zihinsel alışkanlıklarının kölesi olmalarının bir sonucudur. Yenilik eski olana yeni bir çerçeveyle bakmaktır. Yenilik getirebilmek demek eski olana yeni bir çerçeveyle bakmak demektir. Yaratıcı düşünce hayata alışkanlıkların üzerinden bakabilmek, kendinin dışına çıkabilmektir. Yani yaratıcı düşünce hayata alışkanlıkların üzerinden bakabilmek, kendinin dışına çıkabilmektir. Çoğu zaman işletme yöneticilerini daraltan büyüme ve başarının her zaman iyi sonuçta verdiğine inanmalarıdır. Oysa hayatta bazen kazanmak kaybetmektir. Kaybetmekse kazanmak kıymetli dostlar. Tabii kurumsal kültürün oluşumunda törenler ve kurumsal değerlerin canlandırılması da oldukça önemlidir. İşte okullarımızda yapılan her türlü törenler, başarı törenleri, motivasyon törenleri, açılış törenleri, önemli gün ve haftalar kapsayan törenler, aynı zamanda kurumsal değerlerimizin canlandırılması açısından oldukça önemli. Mesela geçtiğimiz hafta Yaşlılar Haftası olması münasebetiyle Tekden Eğitim Kurumlarında Benim Ninem Dedem Bir Tanem etkinliği çerçevesinde yaşlılar okullara davet ediliyor. Çocuklarıyla, torunlarıyla birlikte yaşlılar bir masada yemek yiyorlar ve beraber bir etkinliğe katılıyorlar. Fotoğraf sergisi izliyorlar. Çocukların resim faaliyetlerini dede torun beraber geziyor veya anneanne torun veya babaanne torun. Daha sonra birlikte torunların dedeleri için, babaanneleri için, anneanneleri için vermiş olduğu mesajlar ekranda paylaşılıyor. Burada nedir? Bir tören belki ama bu kültürün bu kurumda yerleşmesi için sürekli yapılan bir faaliyet. Artık bu kurumun temel faaliyetlerinden bir tanesi haline geldi. Amaç ne? Küçüklere saygıyı, sevgiyi, hürmeti kazandırabilmek. Bir diğer amaç, büyüklerin de, aile büyüklerinin de değerli olduklarını, onların geçmiş birikimini torunlarına aktarma noktasında, kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi torunlarına aktarma noktasında bir sorumluluktan olduğunu fark ettirmektir. Bu benim ninem dedem bir tanem etkinliği çerçevesinde dedeler torunlarıyla, babaanneler torunlarıyla, anneanneler torunlarıyla bir araya geliyor. Okulda bir etkinlik yapıyorlar, bir paylaşımda bulunuyorlar ve çocuklar, torunlar mutlu, dedeler, anneanneler, babaanneler de torunun okulda olmak münasebetiyle de oldukça mutlu olduklarını gördük, gözlemledik. Buna benzer birçok güzel faaliyetleri abartmak, fotoğraflamak ve bunları geleceğe aktarmak ve kurumun bu değerleri geliştirerek yaşamasını sağlamak oldukça önemli. Bizim Mimar Sinan'ın hikayesine dönecek olursak eğer, işte Mimar Sinan Süleymaniye Camisi'ni bitiriyor, tamamlıyor ve caminin açılışı gerçekleşecek. Bu açılışı esnasında bakın şöyle bir bilgi aktarılıyor. Caminin Süleymaniye Külliyesi'nin açılış törenleri nasıl gerçekleşti diye merak edecek olursanız şöyle anlatılıyor. 956 yılı Cumadel Ula'sının 21. günü padişah ata binerek bütün devlet erkanı ve İstanbul'un alim ve fazılları ile oraya gidip birçok sadakalar, İhsanlar dağıttıktan sonra sürüyle koçlar, kurbanlar kestirdi. O gün yetimlerin, fakirlerin yüzü güldü. Bunlar ve orada hazır olanlar el açıp hayır dualarda bulundular. Bu sırada padişah ve İstanbul'un anlı şanlı müftüsü Ebu Suud Efendi gidip caminin mihrap yerini Sinan'a gösterdi ve mübarek elleriyle oraya taş koydu. Hafızla Kur'an okumaya başladılar. Bu temel atma töreni, bu temel atma töreniyle ilgili Tabakatül Memalik ve Derecetül Mesalik adlı eserde anlatılan uygulama. Bakın töreni görüyor musunuz? Temel atma töreninde herkes mutlu ediliyor. yetimler sevindiriliyor, fakirler sevindiriliyor, ihsanlar dağıtılıyor, sadakalar dağıtılıyor. Alim ve fazla insanlar bir araya geliyor. Sadece temel atma töreni olarak bir araya gelme değil. O temel atma töreni esnasında sadakalar dağıtılıyor, ihsanlar dağıtılıyor, yetimler sevindiriliyor, fakirler sevindiriliyor ve bütün halkı o organizasyondan, o törenden haberdar olması sağlanılıyor. Ve mübarek mihrabın olduğu yere de Mimar Sinan taşı koyuyor ve etrafta da hafızlar Kur'an okumaya başlıyor. İşte törenler duygusal bağların kurulduğu ortamlardır. Projenin başlangıcında insanların gönüllerini almak, bir projeyi gönlü yaralı insanların güzel temennileri ve dualarıyla başlatmak, kurumun toplumla olan bağlarını güçlendirerek toplum içindeki meşruiyetini ve saygınlığını yükseltir. Bir projenin dayandığı kültürün işaretinin, ulaşılmak istenen sonucu gösterecek olan işaretin işin başlangıcında konulması, projenin varlık amacının anlaşılması açısından önemlidir. Bir projenin başlangıç adımı, güvenilirliği ve saygınlığı yüksek kabul gören bir şahsiyet tarafından atılmalıdır. Projeyi başlatan kişinin güç ve otoriteyi değil, inanç, ilim ve deneyimi temsil etmesi projenin benimsenmesini kolaylaştırır kıymetli dostlar. Peki bu caminin temel atma törenini anlattık. Peki açılış töreni nasıl olmuştur derseniz, 15 Ekim 1557'de cami tamamlandığında Süleymaniye görkemli bir şekilde açılıyor. Peki nasıl bir açılış töreni yapıldığını bakın dinleyelim şimdi. Ve Mimar Sinan açılış törenini şöyle anlatır. Böylece Allah'ın yardımı ve padişahın himmetiyle 2 ay dolunca hiçbir tarafında bir eksiklik kalmayarak caminin inşaatı tamamlandı ve binanın kapısı kapanır hale geldi. Bir sabah güneşin doğuşu gibi Cihan Padişahı çıka geldi. Dua ederek kutsal caminin kapı anahtarını mübarek ellerine verdim. Dua ederek el kavuşturarak durdum. Saadetli padişah o an oda başı tarafına dönerek, caminin kapısını açmaya en layık ve en uygun kim olabilir dediler. Oda başı, padişahım, mimar ağa kulunuz çok emek vermiş bir ihtiyardır. Lokman hikmeti üzere bu hususta caminin kapısını açmaya en layık kulunuzdur deyince, bütün insanların ve canlıların padişahı, bina eylediğin Allah'ın evini gönül temizliği ve dua ile yine senin açman gerekir diyerek, dua ve Allah'a şükür ile anahtarı ben kuluna verdiler. Zenginlik hazinesinin anahtarını bulmadım. Ah, nice kez canı gönülden demeyince ya Fettah. İşte lider zorluklarda önde giden, başarılarda aslarını öne çıkaran kişidir kıymetli dostlar. Bir projenin bitiminde proje sahibinin değil, projeye emek veren kişileri en iyi temsil edecek kişinin veya proje liderinin öne çıkarılması, kurumun kültürel gücünü göstermesi açısından oldukça önemlidir. Bu tutum aynı zamanda kişi odaklı değil, sistem odaklı bir yönetim anlayışının vurgulanmasını sağlar. Bu saygı aynı zamanda kurumun gücünü, kendi çalışanının varlığından aldığını törensel bir ifade içinde sergilemektir. Hiçbir proje kendisiyle sınırlı kalmaz. Kendisinden sonraki proje çalışmalarını ya ateşler ya da söndürür. Emeğe, bilgiye ve insana değer vermek çalışanlar nezdinde kurumsal otoriteyi meşru kılar kıymetli dostlar. Efendim, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, Eğitim Dünyası programının yöneticisi olarak, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin yönetim kurulu başkanı olarak, tabii bizler eğitimle ilgili gelişmeleri, eğitimle ilgili yazılmış kitapları, makaleleri takip etmeye çalışıyoruz, etmek zorundayız. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği içerisinde eğitim yöneticileriyle bir araya gelmiştik ve bir film üzerinden bir öğretmenin yeterliliklerini ve bir eğitim yöneticinin yaklaşım tarzını irdelemiştik. Yaklaşık 2 saatlik bir birlikteliğimizden sonra ev sahibi olan okul bize Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabını, yani Grigori Petrov'un yazmış olduğu Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabını hediye etti. Daha önce ben bu kitabı okumuştum, gözden geçirmiştim ve birkaç yerden de alıntı yapmıştım. Lakin bu kitabı tekrar okuma imkanım oldu. Bir kez daha gözden geçirme imkanım oldu. Özellikle bu kitabı eğitimcilerin gerçekten okumasını istiyorum. Bir millet eğitimle nasıl ayağa kalkabilir? Bir medeniyet nasıl inşa edilebilir? Bu kitaptan okuyarak yeniden diriliş için bu kitap bir fırsat olabilir. Lakin sadece bu kitap derken, bu kitaba bakarak kendimize, kendi kültürümüze, kendi medeniyetimize asla haksızlık etmeyelim. Bizim şanlı tarihimizde ciddi medeniyet birikimlerimiz var. Öykülerimiz var, kahramanlarımız var, tarihi olaylarımız var. Biz bunları kaybetmişiz veya bazıları küllenmiş. Bunların üzerinden külü kaldırdığımızda yeniden diriliriz. Yine yeniden kendi medeniyetimizin dinamiklerine ulaşmış oluruz. Böyle birikimimiz var. Bu kitapta bir başka medeniyetin oluşumunda bir öğretmenin veya bir eğitimin ne kadar etkili olduğunu anlatıyor. Belki günümüzde her okuduğumuz kitap nasıl bir açılım oluşturuyorsa bizde, bir eğitimci bu kitabı okuduğunda, Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabını okuduğunda belki kaybettiğimiz bir takım değerleri tekrar hatırlama imkanı bulur. Yeniden kendimize geliriz. O anlamda söylüyorum. Yoksa nice daha okuyacağımız güzel kitaplarımız var. Kendi medeniyetimizi inşa eden, kendi medeniyetimizi diriltecek, kendi tarihi olaylarımızı fark ettirip geleceğe taşıyacak çok güzel kitaplarımız elbette var. Bu kitapta Kahramanlar ve Millet adı altında bir başlıkta millet ve kahraman ilişkisini çok güzel bir şekilde anlatmış. Benim de hoşuma gitti. Dolayısıyla sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Bazı devletler müthiş buhranlar geçirir veya büsbütün mahvolur. Başka bazı milletler ise hayatlarını tüm halka ulaşmış bir güzellik içinde düzenler. Bu örneklerin her ikisi de yalnız devlet adamları, devlet başkanları, bakanlar için hayati önemde değildir. Milletin her bir bireyini ilgilendirmesi gereken konulardır. Erkekler, kadınlar, ihtiyarlar, gençler, şehirliler, köylüler, akıllılar ve elleriyle çalışan herkes bu konu üzerine düşünmelidir. Devletlerin kuvvet ve zayıflığı, milletlerin gelişim ve gerilemesi, yalnız yöneticilerin beceri ve iktidarından veya yetersizliğinden ileri gelmez. Yöneticiler iyi veya kötü, kahraman veya zalim olsun, onlar kendi milletlerinin birer aynasıdır. Onlar milli ruhun birer kopyasıdır. Yöneticiler iyi veya kötü, kahraman veya zalim olsun, onlar kendi milletlerinin birer aynasıdır. Onlar milli ruhun birer kopyasıdır. Onlar halk kitlesinin içinde doğmuştur. Bir millet nasılsa yöneticiler de onun gibidir. İşte bundan dolayıdır ki eskiden beri her millet layık olduğu yönetime ve yöneticilere sahip olur denilmiştir. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü var, hadis-i şerif. Nasılsanız öyle idare edilirsiniz. Biz nasılsak öyle idare ediliriz. Dolayısıyla burada da ifade edilen milli ruhun birer kopyasıdır sözü o kapıya çıkıyor. Her millet layık olduğu şekliyle yönetilir ve o yöneticilere sahip olur. Ne yazık ki pek iyi anlaşılamayan bu gerçeği biraz daha açıklığa kavuşturmak için eskiden beri tartışılan felsefi ve tarihi bir konu üzerinde durmama izin veriniz. Konu şundan ibarettir. Milletlerin tarihini kim yaratır, kim oluşturur? Devletlerin ve bütün insanlığın hayatındaki en büyük duraklamalar kimler tarafından sevk ve idare edilir? Çok özür dilerim. Ayrı ayrı kişiler tarafından mı? Yani bazı müferit büyük adamlar ya da büyük İngiliz düşünürü Carlyle'nin dediği gibi bir kahramanlar tarafından mı? Yoksa milletin bütün bireylerinin gayreti ve halkın ruhunun yansıyışı sayesinde mi? Carly birinci şıkkı savunmuş ve bunu da ispat etmiştir kendince. İkinci şıkkı ise Tolstoy savunmuştur. Carly, Kahramanlar ve Tarihte Kahramanlıklar isimli eserinde kahramanlar mezhebini ve kahramanlar kültürünü irdeliyor. Carli'ye göre millet yalnız cansız bir kil tabakasına ibarettir. Eğer bir sanatkar eline geçmeyecek olursa, ebediyen şekilsiz ve hareketsiz kalacaktır. Fakat Sezar, Napolyon, Büyük Petro, Sokrates, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi sanatkar, büyük bir adam, bir kahraman çıkıp da bu kili eline alacak olursa ona istediği şekli verebilir diyor. Böyle savunuyor. Mesela Cengiz Han Asya'nın steplerinde milyonlarca insanı topladı. Çin'i, Hindistan'ı, İran'ı, eski Rusya'yı fethetti. Petro Amieski Katolik Avrupa'yı ayaklandırdı. Martin Luther Reformasyonu yaptı. Neronlar ve Caligula'lar eski Roma'yı batırdı gibi gibi örnek özetler vermiş. Özetle Carli'ye göre milletlerin hatta bütün insanlığın tarihini yazanlar manen kuvvetli, zeka ve yetenek konusunda da üstün olan kişilerdir. Yani kahramanlardır diyor. Tolstoy ise tamamıyla bunun aksini iddia ediyor ve diyor ki hayatı yaratan, olayların yönünü çizen ve bunlara karakter ve rengini veren bireyler Napolyonlar değil, halk kitlesinin kendisidir. Peki diğer taraftan Carli ne diyor? Halk kitlesi yerde yanan, çürüyen bir saman gibidir. Büyük adamlar yani kahramanlar ise gökten düşen, samanı tutuşturan, halk kitlelerini canlandıran ve harekete getiren birer şimşek gibidir. Tolstoy başka bir tablo tasvir ediyor ve diyor ki, denizde büyük, pek büyük bir geminin hareket ettiğini düşününüz. Hareket sırasında geminin önünden sular bir şerit halinde iki yana kaçar. Bu su şeridinin gemiyi sürüklediğini kim iddia edebilir ki? Bu su akımını geminin kendisinin yaptığı açıktır. Suları kendisi ikiye yarar. Hareketi sağlayan kuvvet asıl geminin kendisindedir. Akan sular ise bunun sonucudur. İşte böyle diyor Tolstoy. Bir millette hareket kuvveti gelince ve bu kuvvet büyüyünce kendiliğinden harekete geçiyor. Önündeki suları kovalıyor. Kendi duygularını, arzularını ifade eden bir kişi yine kendi içinden rehber olarak seçiyor, diyor. Şimdi Savaş ve Barış romanının yazarı Tolstoy, eğer Carli'nin kahraman ve şimşek kıyaslaması kabul etmiş olsa şöyle derdi. Evet, büyük adam kahraman bir şimşektir. Fakat halk kitlesi ne kil tabakası ne de saman öbeğidir. O şimşeği oluşturan o milletin kendisidir. Ne zaman bir veya birçok bulut elektrik ile doyarsa şimşek kendiliğinden oluşur. Eğer bulutta elektrik yok ise hiçbir zaman şimşek oluşamaz. Bulut nemli bir buhar halinde toplanır. Milletler de böyledir işte. Eğer bir millet büyüklük ve kahramanlık unsurlarını barındırıyorsa ondan şimşekler doğar. Millet arasından kahramanlar çıkar. Eğer halk kitlesi soğuk ve rutubetli bir buhar yığıntısına ibaretse hiçbir kuvvet ondan şimşek çıkaramaz. İlk bakışta bu iki değerlendirme tamamen birbirine zıt ve aykırı gibi görünse de bunlar birbirini tamamlayıcı unsurlardır. Yani Carli mi haklı, Tolstoy mu? Bizce ikisi de haklı. Carli ile Tolstoy'un değerlendirmeleri arasındaki bu karşıtlık yüzeyseldir. Aslına bakacak olursak Carli ile Tolstoy karşıt değil, birbirini tamamlayıcı nitelikte değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Burada Carli veya Tolstoy değil, Carli ve Tolstoy denmelidir. Carli haklıdır veya Tolstoy haklıdır demek yerine. İşte kahraman halkı heyecanlandırır, alevlendirir. Fakat onu milletten aldığı ateşle, heyecanla yakar kıymetli dostlar. Mesela bir merceği ele alalım. Mercek öyle yapılmıştır ki belirli bir alana dağılmış olan güneş ışığını bir noktada toplar. Güneşin binlerce ışığının bir yere toplanmasıyla parlak bir nokta oluşur. Bu kuvvetli ışık noktası odun, kağıt, saman gibi şeyleri yakar. Taşı, camı ve demiri kızdırır. İşte milletin içinden çıkan her büyük adam bir mercek gibidir. O kendi şahsında milletinin güçlerini, becerilerini bir araya getirir. Bununla halkının ruhunu tutuşturur. Fakat hava bulutlu olur, güneşin ışınlarından mahrum bulunursa o zaman hiçbir mercek bir kar taneciğini eritmeyi, bir su damlacığını ısıtmayı da başaramaz. Her millet idare makinesinin başına ya büyük ya da önemsiz adamları geçirir. Bunlardan birinin iş başına gelmesi milletin manevi düzeyine ve haline bağlıdır. Milletle toplanmış iyi bir şey var mı? Yok mu? Veya toplanıyor mu? Milletin aklı, milletin iradesi, milletin vicdanı olgunlaşıyor mu? Yoksa çürüyor, zehirleniyor mu? Aşağı, hatta sefil bir hayat içinde ziyan olup gidiyor mu? Burada her birimizin karakteri ve hayat tarzı büyük önem taşıyor. Biz kendi vatanımızda ne yapıyoruz? Milletimizin yazgısında nasıl bir rol oynuyoruz? Memleketin refahının, saadetinin, milletin haysiyet ve şerefinin halkının iradesine bağlı olduğuna parlak bir örnek olmak üzere küçük ve fakir bir ülkeyi gösterebiliriz. Burası 2 milyon kadar nüfusu olan bir Finlandiya, buna bir örnek. İşte Finlandiya, Grigori Petrov bu beyaz zambaklar ülkesinde böyle güzel bir şekilde anlatıyor ve kalbi birlik ve ruhi ahengin nasıl oluşturulduğunu, nasıl ülkenin refah haline getirildiğini çok güzel bir şekilde anlatıyor ve burada millet ve kahraman ilişkisini de güzel bir şekilde kurgulamış kıymetli dostlar. İnşallah sizler de fırsat bulur, elinize geçerse bu kitabı, Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabını, Grigori Petrov'un bu kitabını okuma imkanınız olur. Grigori Petrov'un yazmış olduğu bir de İdeal Öğretmen kitabı var. O da böyle ince bir kitap ama bir öğretmen okuması gereken bir kitap. İdeal bir öğretmen özelliklerini bir hikaye üzerinden, bir Rus profesörü üzerinden çok güzel bir şekilde anlatıyor. Bu tip kitaplar bazen bizim söyleyeceğimiz birçok şeyi güzel bir şekilde anlatımla, örnekle söylüyor. Biz de 16 Nisan referandumuna giderken millet ve kahraman ilişkisini Grigori Petrov'un üzerinden, yazımı üzerinden Beyaz Zambaklar Ülkesi'ndeki alıntıyla paylaşmış olduk. Yani biz neysek onunla idare ediliriz. Ama iyi bir kahraman ortaya çıktığı zaman o kahraman mercek gibidir. Halkın dağınıklığını toparlar ve o toparlama kalbi birlik ve ruhi ahengi oluşturur. O da refahı artırır. O da milli birlik ve beraberliği güçlendirir. Önemli olan o merceğin iyi çıkabilmesi, iyi seçilebilmesi. O mercek de halkın maneviyatına bağlı. Yani halkın maneviyatı bitmişse, halkın gönlü dağılmışsa o zaman ortaya çıkacak yönetici de, idareci de ona göre olacak. Ama bu milletin geninde belli bir cesaret olan, savaşçı olan ve medeniyeti bütün coğrafyaya götürmüş olan, iyiliksever, merhametsever bir milletin de iyi bir yöneticisi olduğu zaman da şaha nasıl kalktığını yakın zamanda görebildik, gördük elhamdülillah. Ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehrimizde medeniyetimizin geliştiğini, kültürümüzde iyileşmeler olduğunu ve sanayi ve teknoloji bakımından ciddi iyileşmeler olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte bu çerçevede işte o merceği, ümmeti toplayacak o merceği iyi bir şekilde seçmek ve değerlendirmek gerekir kıymetli dostlar. Evet kıymetli dostlar, bugün Eğitim Dünyası programında İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine bendeniz Nuri Özkan'la birlikte oldunuz. Ve bizler bugün bir kültürün oluşumunda etkili olan faktörleri paylaştık. Hikayenin gücünü daha önce anlatmıştık. Algı yönetiminden bahsettik ve performans yönetimi ve ücret politikası ile ilgili Mimar Sinan ve Süleymaniye Külliyesi üzerinden bir anlatım gerçekleştirdik. Bu anlatımı da yine bir yönetim modeli Mimar Sinan, İbrahim Zeyd Gerçek tarafından yazılmış kitap üzerinden anlattık. İkincisinde de Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde Grigori Petrov'un yazmış olduğu kitaptan millet ve kahraman ilişkisini anlatmış olduk kıymetli dostlar. Efendim İGEDER ne yapıyor? İGEDER hangi faaliyetleri şu anda yapıyor? Bugün İGEDER'imizin genel merkezinde İstanbul'da Din Öğretimi Genel Müdürümüz Sayın Nazif Yılmaz Beyefendi misafirimizdi. Bizleri ziyaret ettiler. Genel kurul nedeniyle eski bir İGEDER'in kurucusu olması münasebetiyle, aynı zamanda derneğimizin üyesi olması münasebetiyle genel kurulumuzu şereflendirdiler ve genel kurulumuzda faaliyet raporumuzu dinlediler ve denetim raporumuzu dinlediler ve daha sonra da İGEDER'in faaliyetleri hakkında değerlendirme yapıp İGEDER'den beklentilerini bizimle paylaştılar. Sayın Genel Müdürümüz, Din Öğretimi Genel Müdürümüz Sayın Nazif Yılmaz Beyefendi'ye teşriflerinden ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz kıymetli dostlar. Üsküdar İlçe Milliyetin Müdürü Sinan Aydın Beyefendi yine İGEDER'imizdeydi. Aynı zamanda yönetim kurulu üyemiz. İGEDER'imizin 2016 yılı faaliyet raporunu dinlediler ve müzakerede bulundular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İGEDER'imizin genel kuruluna katılan gönüldaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığı'na aldığımız proje kapsamında Muş'ta eğitim vereceğiz. Muş'ta 2 Nisan Pazar günü Muş İl Milliyeti Müdürlüğümüz yaptığımız işbirliği çerçevesinde sabah ve akşam öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere atölye faaliyeti gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 400 öğretmenle bir buluşma gerçekleştiriyor olacağız kıymetli dostlar. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği özellikle öğretmen akademi faaliyetleri her geçen gün büyüyor. Her ilden yoğun talepler geliyor. Özellikle eğitimde iz bırakan şahsiyetler Nurettin Topçu, Mahir İz, Yaman Dede, Mahmut Masa, Bayram gibi şahsiyetlerin anlatımı noktasında yoğun talepler var. Önümüzdeki günlerde Üsküdar İlçe Milliyetin Müdürlüğümüzdeki 10 tane İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencilerimize Nurettin Topçu'yu Mustafa Durmaz kardeşimizle birlikte anlatıyor olacağız. Eğitim akademi faaliyetlerimiz devam ediyor. Sosyal kültürel faaliyetlerimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Türkiye'deki değişik illerde görev yapan formatör eğitimcilerimizle bir buluşma gerçekleştiriyor olacağız. Bir buluşma gerçekleştireceğiz ve o buluşmada da bir yıllık eğitim faaliyetimizi değerlendireceğiz kıymetli dostlar. Efendim, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programını bugün itibariyle sonlandırmış bulunmaktayız. Bizleri radyosun başında dinleyen hanımefendilere, beyefendilere, eğitimci arkadaşlarımıza ve gençlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle araç kullanan ve araçlarını kullanırken Erkam Radyo'yu açmış ve bizleri dinleyen, Eğitim Dünyası programını dinleyen sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla.